Merhaba, ben Merve Keskin. Nasıl desem podcast serisine hoş geldiniz. Duyduğumuz bir öfkenin bizi fazla sevecen bir insan, tedirgin bir insan, korkak bir insan, fazla iyi bir insan ya da düşmanca duygulara sahip bir insan haline nasıl getirdiğini konuşacağım biraz bu bölümde. Öfke konusunu, sınırlar konusunu konuştuğum bölümde de değinmiştim. Ama orada öfkenin kendisinden ziyade sınırları konuşup bu sınırların koyulamadığı durumda yaşadığımız öfke olarak konuşmuştum daha çok. Bu bölümde de direkt öfkenin kendisini konuşacağım. Öfkeyi de zaten bir Karadenizli'den başkası anlatmasın bize Ahmet. Neyse vallahi herkes her şeyin uzmanı olmuş. Şaka yapıyorum. Yani bölüm boyunca ben yine her şeyi çözmüşüm gibi anlatacağım belki ama bölümü hazırlarken yaptığım okumalarda bazı sayfaları dönüp tekrar tekrar okudum. O yüzden bu bölüm ve hatta birçok bölüm bilgilerimi satma değil, kendime de dönüp öğretmeye, anlatmaya çalıştığım şeyler. Size anlatırken de öğrenmeye çalışıyorum yani. Malum en iyi öğrenme şekli. Ama tabii cool dursun diye biliyormuş gibi anlatıyoruz tabii. Böyle miçli müşlü konuşsam içimiz bayılır burada. Neyse daha bölüme girmeden dağıttım konuyu. Ne diyorduk? Öfke. Hayatta hepimiz zaman zaman bir şeylere sinirleniriz. Özellikle bize bir haksızlık yapıldığı gibi durumlarda sinirlenmemiz gayet normal. Ama olayların ilginçleştiği nokta öfkemizi bastırmayı tercih etmemize sebep olan nedenlerimiz olduğunda ve bunu uzun bir süre yaşayarak biriktirdiğimiz durumlarda başlıyor. Konuştuğumuz dil gibi aslında hayatta karşımıza çıkan şeyleri yorumlama dili gibi bir dilde öğreniyoruz. Ve bu da konuştuğumuz dil gibi çoğunlukla çocukken öğreniliyor. Örneğin bahsettiğim bu haksızlığa uğrama durumu aileden geliyorsa, mesela bireyselleşmemiz, kendimiz olma sürecimizin engellenmesi gibi, bu durumda öfke duymaya başlıyoruz. Ancak öfke duyduğumuz taraf aynı zamanda da sevgilerini kaybetmek istemediğimiz aynı taraf olunca öfkemiz üzerine konuşmak ve bunu dile getirmektense, hele de çocuk yaşlarda bunu yapmak daha da korkutucu olabilir, bu durumda bastırmayı tercih ediyoruz. Bu durumda böyle sürekli olduğunda da bu kızgınlıklar birikmeye ve düşmanca düşüncelere sahip olmamıza sebep oluyor. Şimdi kendi çocukluğumdan da hatırlıyorum. O dönemde her şey ne kadar böyle büyük, tüm duygular nasıl böyle korkutucu ve büyük yaşanırdı. Bu sınav stresiyle intihar edenler ya da aşk acısından intihar edenler, işte üniversiteyi bu yıl kazanamazsam ölürüm, biterim gibi düşünceler. Tabii belli bir yaşa gelince aslında eskiden o ağır gelen endişelerimizin ve acılarımızın yerine daha rasyonel bir bakış açısına sahip oluyoruz. Ama tabii bu yaşla ve zamanla kazanabildiğinden işte bu aynı düşmanca duygular da bunu fark eden çocuk da elbette bir korku yaratıyor ve bu korku yine bu duyguların daha da bastırılmasına sebep oluyor. Yani tam bir döngü cidden. İşte tüm bu sürecin sonunda da bu bastırılan, biriken, halı altına süpürülen öfke kendini farklı şekillerde ortaya çıkarıyor. Elbette maalesef bir yere gittiği yok. Ancak burada başka bir ilginç taraf, biz onun gittiğini sanıyoruz. Yani bu duyguyu yaşamayı engellediğimiz için bir süre sonra hissetmez oluyoruz ve kızgın olduğumuz insanlarla hiçbir problemimiz olmadığına inandırıyoruz kendimizi. İnsanın kendine yabancılaşması olayı, yani bazı bölümlerde yine birkaç kez kullanmıştım bunu, kendi hislerimizin bile farkında olamama durumu ya da ne hissettiğimizi bile bilmeyip tamamen zıttını hissediyoruz sanılması. Peki biz böyle sansak bile bu biriken öfkeye ne oluyor? Bu soruya gelmeden önce başka bir şey daha sormak istiyorum. Bizim gerçekten kızmamız gereken sebeplerimiz varken, haklı sebeplerimiz varken, bu sebepleri zamanında görmeyip ya da görsek de bunu kabul etmeyip neden çok da mantıklı olmayan başka sebeplerle öfkemize gerekçe arıyor olabiliriz sorusu. Hazır 30 olmakta da kalmayıp üzerinde bir yıl daha bitirmeme günler kalmışken benim insan olmaktan anladığım bu işin gerçekten çok karışık bir şey olduğu. Yani o kadar karışık ki bir canlı düşünün kendine yabancılaşıyor. O kadar yabancılaşıyor ki neye kızdığını bile bilemiyor. İnsan aslında sevilmek isteyen ama sevgiye aç görünmek istemeyen bir canlı. Anlaşılmak isteyen ama bazen anlatmak istemeyen. Kafa dinlemek isteyen ama yalnız kalmak istemeyen, kızmak isteyen ama sinirli görünmek istemeyen, ağlamak isteyen ama zayıf görünmek istemeyen, şikayet etmek isteyen ama mızmız görünmek istemeyen, yardıma ihtiyacı olan ama muhtaç görünmek istemeyen bir canlı. İşte görünmek istemediğimiz ne varsa aslında gerçekte olanların, gerçekte hissettiklerimizin hepsini bir şekilde halı altı, yatak altı, yorgan altı artık ne varsa bir şeylerin de altına atmamıza sebep olan şey oluyor. İşte bastırılan bu öfke bizi bazen sevecen birine dönüştürüyor. Ama maalesef fazla sevecen birine. Yani biz Biz eğer bizde olan bir şeyin görünmemesini istiyorsak veya onu yaşamıyormuş gibi yapmak istiyorsak, tıpkı öfkemiz gibi, bazen ne yaparız? Tam tersi davranırız. Yani sevecen davranırız. İşte öfkeli değilmişiz gibi yaparız. Ama bu tavır içimizden geldiği için değil de bir şeylerin üstünü kapatmak için yapıldığında, bu bir yerde bizlere doğal da gelmiyor. Çünkü bu tarz şeylerin amacı göstermek olduğunda, yani sevecen hissettiği için değil, insanlar onu öyle görmesini istediği için olunca, insan bunu sürekli olarak vurgulamaya da başlıyor yaşamaktan ziyade. Bu insanın hani bu dilinde en çok ne varsa kendisinde o zayıftır sözü de buradan geliyor aslında. Öfke bazen de bizi sevecenin aksine öfkeli birine dönüştürüyor. Şimdi diyeceksiniz ki hani öfkemizi bastırıyorduk, göstermek istemiyorduk. Tüm bunlar onun içindi zaten. Öfkeli birine dönüşeceksem en baştan neden bastırdım? Biz yine bastırıyoruz bastırmasına ve öfkemizi de göstermek istemediğimiz insanlara göstermiyoruz. Yani öfkemiz asıl kaynağıyla buluşmuyor. Ama onun yerine kaybetmekten korkmadığımız kişilere veya işte geç yanan bir trafik lambasına, yavaş giden bir arabaya, omzumuza yanlışlıkla çarpan yoldaki bir insan gibi kulağa basit gelen şeylerle haksızlığın en ağırını yaşamışçasına tepkiler veren öfkeli bir bireye dönüşüyoruz. Öfke bununla da kalmıyor, bir de bizi tedirgin ve insanlardan korkan biri haline getiriyor. Şimdi kızgınlık ve kızgınlığın yarattığı düşmanca duyguların dıştan fark edilmesi ihtimalinin yarattığı tedirginlik ve korku aslında bu. Bu düşmanca duygularımızdan ve bunun anlaşılmasından korkuyoruz ve bu durum aynı duyguları insanlara yansıtmamıza ve olumsuz duyguların sanki çevreden geleceğini düşünmemizle sonuçlanıyor. Cidden şu insan gerçekten nasıl bir mekanizma, nasıl bir canlı ki konuyu nereden nereye getiriyor? İşleri sırf öfkesiyle biraz yaşayamadığı, yüzleşemediği için kendi içinde oluşan duygularını fark edemeyip tüm dünya bana karşı, kimse beni sevmiyor'a geliyor konu. Tüm dünya bize karşıysa biz de tabii ki korkarız ama gardımızı da alırız. Tabii ki bir şey öğrenince ilk akla gelen soru bunu nasıl düzeltebiliriz oluyor. Yani tamam hadi biz bir şekilde öfkemizi bastırmak zorunda kalmışız zamanında. Şimdi de işler buraya gelmiş. Peki şimdi ne yapacağız? Sen onu söyle diyen varsa işte orada da bölüm boyunca yer yer alıntılar yapacağım. Engin Geçtan'ın İnsan Olmak adlı kitabında şu sözlerle ifade ediliyor. İnsanları sevebilmek onlarla baş edebilecek yöntemleri geliştirmeyi gerektirir. Bununla kastedilen karşımızda düşmanlar varmışçasına geliştirilecek savunma yöntemleri değil, kendimizi dürüst ve açık bir biçimde yaşayabilme yürekliliğini gösterebilmektir. Şimdi cümledeki o son kısmı nasıl yaparız derseniz ben de sizin gibi öğrenmeye ve anlamaya çalışanlardanım. O yüzden ben konuşmaya devam edeyim, bakalım konu nerelere gidecek. Korkunun yarattığı bir diğer durum da aslında bize zarar vereceğini düşündüğümüz için bunu engellemek adına insanlardan en başta uzak durmak. Özellikle de duygusal olarak. Yani konu aşk hayatımıza da dokundu tabii ki. Birinden hoşlandığımızda yine insanlardan korkma hali nedeniyle bir üzüntü veya hayal kırıklığı yaşamamak adına bunu dile getirmiyoruz. Ama görünen o ki bu durum içinde tabii ki korktuğumuzu düşünmek cool olmadığı için kendimize daha böyle güzel sebepler buluyoruz. Gurur mesela veya işte kendini ağırdan satmak. Aşk hayatımızı baltalamak ile kalmayıp insanlara mal ettiğimiz bu tehlikeli olma ya da bize bir zarar gelecek düşüncesinin altında aslında kendi düşmanca düşüncelerimizin yansıtılması olduğunu dahi de göremiyoruz. Öfkenin bizi çevirdiği karakterler tabii ki bitmiyor. Bir diğeri de bizi kimseye muhtaç olmak istemeyen biri haline getiriyor. Yine sevecen biri olmak gibi, başta kulağa güzel gelenlerden biri bu da. Ama aslında yine bahsettiğim insanlardan korkma ve onlara güvenmeme sonucu oluşturulan bir savunma. Korkarız ama gardımızı da alırız demiştim. İşte bu gardımızı aldığımız yerlerden biri ama sürekli savaşta gibi yaşamak sonunda kendimizi de öldüren şey oluyor. Kimseye muhtaç olmama ya da bir yardıma ihtiyacımızın olmaması en başta mükemmel olmak gibi insanın koyduğu imkansız bir hedef. Hepimizin dilinde olan, bu herkesin kendince bir fikrinin hatta çözümünün olduğu, işte psikologların zaman zaman çıkıp da açıklamaya çalışsa da sosyal medya dilinin kurbanı olan bir konu depresyondur sanırım. İşte biri çıkar hiç depresyonda görünmüyorsun der, diğeri çıkar depresyondasın sen kesin der, teşhisi koyar, başka biri çıkar o depresyon değil depresyon olsa duramazsın der. Neyse işte ben de geri kalmayıp ona da bir er atacağım ve öfke ile depresyon ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Ama burada da yine Engin Geçtan'dan alıntı yapacağım. Kitapta Engin Geçtan şöyle söylüyor. Böyle bir insan için düşmanca duygularının denetimden çıkarak bilinç düzeyine dolayısıyla davranışlara yansıması her şeyin sonu demek olduğundan biriken olumsuz duygulara çeşitli bilinç dışı mekanizmalarla boşalım sağlanır. Bu mekanizmalardan biri de kızgınlık duygularının insanın kendi üzerine çevrilmesidir ki bunun sonucunda yaşanan duruma depresyon denir. Şimdi burada böyle bir insan dediği aslında yine iyi insan, sevecen insan olmak isteyen ve öfkeli biri görünmek istemeyen kişi. Yani bu öfke en sonunda bizi depresyona da sokmayı başarıyor. Bir film sahnesi hatırlıyorum ama cidden ne filmi hatırlıyorum ne oyuncuları, ama filmde bir karakter soruyor. İnsan bir başkasını cezalandırmak için intihar eder mi diye. Ve karşısındaki de cevap veriyor. İnsan tam da bu yüzden intihar eder. Yine kitapta bu ilişki şöyle açıklıyor. Sevgisini esirgeyen, engelleyen ya da terk eden kişiye kızgınlık öylesine yoğundur ki bu onu yok etme isteğine dönüşür. Genellikle bilinç dışında yaşanan bu isteği gerçekleştirmek için dolaylı bir yol seçilir. Kişi öfke duyduğu insanı önce benliğine mal eder. Sonra içindeki insanı yok etmek amacıyla kendi canına kıyar. Yani intihar da gerçekten öfkenin bir dışa vurum yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bölüm boyunca öfkeyi bastırmak deyip durdum. Ama diyeceksiniz hani bastırmayıp ne yapalım? Gidip kavgamızı mı edelim? Hırsımızı mı alalım? Şöyle bir rahatlayalım mı diyorsun? Yani diyenler için de bunları yapmak her ne kadar öfkeyi bastırmamak gibi dursa da aslında yine işler düşündüğümüzün aksinde ilerliyor. Engin Geçtan bu konuyla ilgili şöyle söylüyor. Önemli olan kızgınlığın yalnızca dışa vurumu değil, nasıl yönetileceğidir. Salt gerilim boşaltmadan da öte bir niteliği olmayan ve kişinin davranışlarına etkinlik kazandırmayan bu tür kızgınlık tepkilerinin sonucunda ortaya çıkan olaylar kişinin yeniden kızmasına ya da kendisini suçlu hissetmesine neden olur. Böyle bir durumda da kızgınlığın boşaltılmış olması düşmanca duyguların oluşumunu engellemez. O zaman da biz bu öfkeyi nasıl biriktirmeden boşaltabiliriz sorusu doğuyor ortaya. Ve kitap da ona da cevap veriyor. Diyor ki, sürekli değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve yaşama etkin bir biçimde katılabilmek belirli bir esnekliği ve yaratıcılığı gerektirir. Örneğin kendisine engellenmiş hissettiği her durumda aynı kızgınlık tepkisi veren kişi etkin olamaz. Burada da etkin olmakla kastedilen kişilerin olaylara kendisini iyi hissedebileceği bir biçimde yön verebilmesidir. Yaratıcılık ise içinde bulunulan duruma karşı en uygun tepkiyi verebilmeyi içerir. Örneğin bir insan kendisine engelleyen bir duruma ilişkin kızgınlığını açıkça yaşayabilir, kendisini kızdıran durumu ortadan kaldıracak tasarımlar yapabilir ve eylemlerde bulunabilir ya da öfkesini boşaltmak amacıyla gidip odun kesebilir. Bu tepkilerden hangisini vereceğini o andaki koşullara göre otomatik olarak seçebilecek ustalığı geliştirebilmiş olan insan hem etkin bir biçimde yaşama katılabilir hem de insanlarla baş edebilmenin sağladığı güven duygusu sayesinde doyurucu ilişkiler kurabilir. Yani düşmanca duyguları önleyecek şekilde öfkemizi bastırmama şekli veya boşaltımının sağlanması gidip öfkelendiğimiz şeylere böyle ağzımıza geleni saymak da değil. Peki biz bu ilişkiyi çocukken kuruyorsak, kızgınlığı yaşama konusunda çocukken nasıl bir şey öğrenmeliyiz ki konu buralara gelmesin derseniz, aslında bu bölümün başında da söylediğim sözler vardı ya, hatırlarsanız işte insan kızmak isteyen ama sinirli görünmek istemeyen, ağlamak isteyen ama zayıf görünmek istemeyen, şikayet etmek isteyen ama mızmız görünmek istemeyen demiştim. İşte burada görünmek istemediğimiz şeyler bir şekilde ailemiz veya toplum tarafından uygun görünen davranışlar. Elbette bir çocuğa da sinirli olmasının doğru olmadığı bilgisi bir yerlerde yükleniyor. Ama bu bilgi yüklenirken de yanlış olanın hissettiği kızgınlık değil, bu kızgınlıkla nasıl yaratıcı çözümlerle bir çözüm bulunabileceğine odaklanılması. Yani çocuk kızgın hissetmesinin doğru olmadığını öğrenirse tamamen insani olan öfkesinden utanmaya başlar ve bastırır. Ama çocuk bu duygunun çok normal bir duygu olduğunu, önemli olanın bu duygusuna ilkel bir yöntem olan o işte kavga gibi daha refleksif yöntemlerle karşılık bulmak yerine daha yaratıcı ve toplumda ilişkilerine de olumlu yansıyacak ve sonrasında da suçlu hissetmeyeceği çözümler bulabilmesi. Yani bunu öğrenmesi aslında. Hadi çocuklarımız için çözüm bulduk ama çocukluğu çok geride kalmış, olan olmuş, biten bitmişlere ne yapalım derseniz onlara geçmiş olsun diyelim. yok şaka, öyle değil. Öyle değil tabii. Sadece işin zor kısmı insanın kendinde olduğundan bile haberdar olmadığı şeylerde nasıl farkındalık kazanacağı konusu. Evet, bizde ne olduğunu bazen bilemiyoruz ama bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bedenimiz bile bazen ataklarla dahi sinyal verebilen bir sistem. Atak tabii bir örnek elbette ama sinirlenilmemesi gerektiğini düşündüğümüz şeylerde sinirlendiğimiz hallerimiz ya da insanlara yakın olmak isterken bile soğuk durmaktan geri duramadığımız hallerimiz gibi bir şeyler bizi huzursuz ettiğinde farkındalık sürecimizi de başlatmış oluyoruz. Yine çocukluğu çok geride bırakmış biz yetişkinler için Engin Keştan'ın şu sözleriyle sonlandırıyorum. Böyle bir süreci başlatabilen insan kendisine yabancılaşmış olduğu tüm yönlerini birden göremez. Bu oldukça yavaş ve ömür boyu süren ama hiçbir zaman tamamlanamayan bir süreçtir. Her bir kısır döngü ortadan kalktıkça onun altında örtülü kalmış potansiyel de değerlendirilmeye başlanır. Böylece önceleri savunma amacıyla kullanılan bir miktar enerji daha iyi yaşamak için kullanılır. Az da olsa bunun insana kattığı yeni güç kısır döngünün ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. Ve insan evrim denilen süreci takılmış olduğu yerden harekete geçerek yeniden işletmeye başlar. Ama bunun yavaş bir süreç olduğunu kabul etmek koşuluyla.